Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hediyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. İbn-i Teymiye Rahimeullah'ın İktidâ-ı Sırâtı ve Müstakîm adlı kitabında geçen hafta Tevbe suresi 67 ile 73. ayetlerini okumuştuk ve İbn-i Teymiye'nin bu ayete getirdiği izahlara devam ediyorduk. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle kafirler ve münafıklar için belirlediği laneti ve ahirette onlar için hazırladığı cehennemde sürekli azabı vurguluyor. Buna karşılık da müminlere cenneti vaat ediyor, hoşnutluğu ve rahmet haber veriyor. Bu ayetlerde ayrıca görülen kelime düzeniyle sözcük seçiminin birçok sırları vardır. Şimdi bunu ele almanın sırası değildir. Şimdiki tek amacımız ileride üzerinde duracağımız bir genel kuralı ortaya çıkarmaktır. Bir yoruma göre Cenab-ı Allah'ın buradaki onlar için sürekli bir azap vardır şeklindeki ifadesinde kafirler ve münafıklar için hem dünyada ve hem de ahirette ayrılmaz şekilde var olan karamsarlık, keder, üzüntü, bunalım, sıkıntı ve cehalet gibi psikolojik acılara işaret edilmektedir. Çünkü bilindiği gibi kafirliğin ve Allah'a karşı gelmenin daha dünyada çekilen sürekli bir takım acıları ve bunalımları vardır. Böyle olduğu içindir ki bu tip kimselerin çoğunlukla dünya saadetini ancak alkollü içki ve uyuşturucu madde içmek gibi, oyalayıcı görüntüler seyretmek gibi ve çalgı aletleri dinlemek gibi yollarda bulabildiklerini görürüz. Buna karşılık yine aynı ayetlerde müminlerle ilgili olarak onlara Allah rahmet edecektir buyuruluyor. Gerçekten Allah Azze ve Celle müminlere bağışlamış olduğu iman hazzı, gönül huzuru, inanç süruru, ilim aşkı, faydalı iş şevki ve salih amel sevinci gibi imtiyazlar sayesinde onlara rahmetinin bazı tezahürlerini daha dünyadayken tattırmıştır. Allah Azze ve Celle'nin söz konusu ayetlerin bir yerinde sizden öncekiler gibi ki onlar sizden daha güçlü, sizden daha çok servet ve evlat sahibidirler buyuruyor. Ayetin başındaki benzetme edatı olan gibi ile ilgili çeşitli yorumlar vardır. Bu yorumlardan birine göre ayet sizler sizden öncekiler gibisiniz demektir. Başka bir yoruma göre de bu ifade sizler sizden öncekilerin yaptıklarını yaptınız, onlar gibi davrandınız anlamındadır. Bu yoruma göre benzetme yönü daha öncekilerin davranışları iken başka bir görüşe de benzetme yönünün azap olduğunu ve buna göre ki bu daha yerindedir. Ayetin anlamının Allah sizden öncekileri lanete uğrattığı gibi onlar da lanete uğratmış ve azaba çarpıtmıştır. Veya Allah münafıklara sizden öncekilere vaat ettiğini vaat ederek onları daha öncekileri lanete uğrattığı gibi sizi de lanete uğratmıştır. Daha öncekiler için olduğu gibi onlar için de sürekli bir azap vardır şeklinde olduğunu ileri sürmüştür. Bu ayetin tefsiri üzerinde beliren iki görüşten birinin benzetme yönünün davranış, amel, öbürünün azap olduğunun ileri sürdüklerini hatırlayacak olursan, her iki görüşün birbirine bağlı olduğunu, aralarında yakın bir ilişki olduğunu anlarsın. Çünkü sebep benzerliği sonuç benzerliğini gerektirir. Bunun tersi de doğrudur. Yani sonuçlar arasındaki benzerlik, sebepler arasında da benzerlik bulunmasını gerektirir. Söz konusu kimselerde görülen bu benzerliğin müminlerdeki karşılığını Allah Azze ve Celle aynı ayetlerin bir yerinde onlar Allah'a ve Resulullah'a itaat ederler şeklinde ifade ediyor. Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat etmek sizden öncekiler gibi olmamayı onlara ters düşmeye gerektirir. Yani bu iki tutum birbiriyle taban tabana zıttır. Aynı ayette geçen onlar dünyalık paylarının zevkine dalıp oyalandılar ifadesi müfessirler tarafından çeşitli şekillerde açıklanmıştır. Müfessirlerden Abdurrezzak'ın Ma'mer yoluyla Hasan-ı Basri'ye dayanarak ileri sürdüğüne göre ayetteki halak, pay, nasip onların sapık dini inançları demektir. Sahabilerden Ebu Hüreyre'nin Allah ondan razı olsun bu görüşte olduğu bildirilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre de onların payları demek ahiretten dünyadaki payları demektir. Diğer bir grup müfessire göre burada onların dünyalık payları kastedilmiştir. Aslında ayet bu müfessirlerin hepsinin yorumlarını içerecek bir genişliktedir. Bilindiği gibi Allah Azze ve Celle burada onlar sizden daha güçlü, sizden daha çok servet ve evlat sahibiydiler buyuruyor. Onlarda var olduğu belirtilen bu kuvvetle bu kimseler hem dünya ve hem de ahiret için çalışabilirler, kuvvetlerini böylesine dengeli bir şekilde kullanabilirlerdi. Servetlerini ve evlatlarını da bu şekilde kullanabilirlerdi. İşte bu güç ve servet, bu evlatlar ayette geçen halak yani pay, nasibi meydana getirir. Onlar güçlerini, servetlerini ve evlatlarını sırf dünya için kullandılar. Bu gücü, bu serveti ve bu evlatları kullanarak yaptıkları davranışların tümü onların dinidir. Eğer onlar bu davranışları Allah ve ahiret yurdu uğruna işleselerdi, bu davranışları karşılığında sevap kazanacaklardı. Bunların söz konusu nimetlerden yararlanıp onlarla oyalanmaları, bu nimetlerden geçici hazlar almaları demektir. Buna göre yaptığı işleri sırf dünya amacıyla yapan herkes bu ifadenin kapsamına girer. Yapılan davranışın cinsi ister ibadet olsun ister başka bir hareket olsun fark etmez. Ayet okumaya devam edelim. Sizden öncekiler nasıl dünyalık paylarının zevkine dalıp oyalandılarsa siz de payınızın zevkine dalıp oyalandınız. Batıla dalanlar gibi siz de batıla daldınız. Allah Azze ve Celle bu ayette dünyalık payla oyalanmayla eğriliğe dalmayı bir arada zikrediyor. Çünkü dinde sapıklık, yanlış inançlara kapılıp bu yanlış inanışları dile getirmek veya gerçek inanca ters düşen hareketler yapmak yoluyla olur. Birincisi bidatler ve benzerleri, ikincisi ise günahlar ve benzeri yanlış hareketlerdir. Birinci kategorinin kaynağı şüpheli görüşler, ikinci kategorinin kaynağı ise ihtiraslar, nefsin aşırı arzularıdır. Nitekim atalarımız, insanların iki zümresinden sakınınız, aşırı arzularına kapılmış ihtiras sahipleriyle körlük derecesinde dünyaya bağlanan dünya tutkunu derler. Yine eskilerimizin şöyle sözleri vardır. Günahkar alimle cahil sofunun, yani fasık alimle ibadete düşkün cahil kimsenin fitnesinden sakınınız. Bu ikisinin fitnesi baştan çıkmaya müsait herkesi ayartabilir. Bu iki tipten birincisi gerçeği bildiği halde ona uymayan gazaba uğramışlara, ikincisi de hak bilgiye dayanmaksızın, delile dayanmaksızın amel eden sapıklara benzer. Ahmet bin Hanbel'in rahimullah'ın önemli özelliklerini belirtirken söylenen şu sözlerde konumuz bakımından önemli olduğu için hatırlatılmaya değer. Onun hakkında şöyle denmiştir. Rahmetli, Allah rahmet eylesin ona, dünyaya karşı ne kadar dirençli ve eski Müslümanlara ne kadar benzerdi, selefe ne kadar benzerdi. Üzerine üşüşen bidatları geriye püskürtmüş ve üzerine gelen dünyayı geri çevirmiştir. Yani işin hem inanç boyutunda, akide boyutunda bidatlerden korunması hem de amellerde günahlardan korunması. Nitekim Allah Azze ve Celle bir ayette takva sahipleri, takva sahibi önderlerini şu şekilde tarif ediyor. Sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman aralarından buyruğumuzla doğru yola ileten önderler çıkardık. Secde 24. ayet. Çünkü sabır sayesinde aşırı ihtiraslar gemlenir ve kesin iman, yakin sayesinde de şüpheler, bulanık görüşler savılır. Bunun yanında onlar birbirlerine gerçeği ve sabretmeyi tavsiye ederler ayetiyle güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u an şeklindeki ayetler bu gerçeği vurgular. Nebimizin sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi de bu önemli noktaya açıklık getiriyor. Hiç şüphesiz Allah şüpheler başına üşünce kıl kırka yaran basiret sahipleriyle duyguları, ihtirasları bürüyünce dizginleri elden kaçırmayan kamil akıl sahiplerini sever. Allah başına şüpheler üşüştüğü zaman kılı kırka yaran basiret sahiplerini ve duyguları, ihtirasları kendisine bürüyünce dizginleri elden kaçırmayan, yani akıllarıyla bu hislerini kontrol eden kamil akıl sahiplerini sever. Sözün kısası, ayetteki dünyalık payınızla oyalandığınız ifadesi, günahkarların hastalığı olan ihtiraslara, şehvetlere kapılmaya işaret ederken, daha önceler gibi, daha öncekilerin yaptığı gibi, eğriliğe daldınız ifadesiyle bidatçıların, şahsi görüş ve çekemezliklere, hasetlere bağımlı kimselerin hastalığı olan şüphelere kapılmaya işaret edilmektedir. Çoğunlukla bu iki hastalık bir arada bulunur. Çünkü inancında sakatlık bulunan bir kimsenin bu halinin davranışlarına yansımaması ender görülen bir durumdur. Bir kimsenin akidesinde bir problem varsa bu onun davranışlarına akseder. Ayette daha önce yaşamış kavimlerin dünyalık paylarıyla oyalandıklarını ve eğrile daldıklarını açıkça belirtiyor. Şimdiki sapıklar da onların yaptığını yapmışlardır. Bir de şunu belirtmek gerekir ki, ayetteki oyalandınız ve daldınız şeklindeki geçmiş zamanlı ifadeler, bu eylemlerin geçmişte meydana geldiğini haber vermekle birlikte, aynı zamanda kıyamet gününe kadar aynı davranışları izleyecek olanları kınayıcı özelliktedir. Yani kim o kafirler gibi, batıla dalanlar gibi yaparsa, onlar da bu ayette bahsedilen kınamadan hissedardırlar. Tıpkı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan kafirlerle münafıkların davranış ve niteliklerini haber veren ayetlerin kıyamet gününe kadar aynı davranışları işleyecek ve aynı nitelikleri taşıyacak olan kimse için kınayıcı olması gibi. Ayetteki bu ifadeler sürekli bir durumu, kesintisiz bir gerçeği de haber veriyor olabilirler. Çünkü bu ifadeler her ne kadar oyalandınız ve daldınız şeklinde sadece o dönemde yaşayanlara sesleniyor gibi görülüyor. İkinci şahıslı bir üslup taşıyorlarsa da gerek Peygamberimiz döneminde yaşayan ve gerekse o günlerden kıyamet gününe kadar gelip geçecek olan herkese hitap etmektedirler. Sebebine gelince bu sözler Allah kelamıdır ve Peygamberimiz sadece bu sözleri Allah'ın katından alıp insanlara tebliğ etmiştir. Başka bir rolü yoktur. Ayetin bu şekildeki yorumu alimlerin çoğunluğunun görüşüdür. Gerçi bazı fıkıh usulü alimleri ayetteki ikinci şahıs zamirinin sadece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayanları kapsadığını, daha sonraki dönemlerin insanların ancak ya hüküm ayniliğini belirten kesin bilgimizle ya da sünnetle veya ümmetin icmasıyla içerdiğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe göre oyalanma ve eğrile dalma eylemini gerçekleştiren herkes hangi dönemde yaşamış olursa olsun oyalandınız ve eğrile daldınız ifadelerinin muhatabı olmuş olur. Allah Azze ve Celle bu ayetlerin devamında sözü geçen oyalananlar ile eğrile dalanların karşılaşacakları acı akıbeti, onlar amelleri hem dünyada ve hem de ahirette boşuna gitmiş kimselerdir. Onlar asıl hüsrana uğrayan kimselerdir buyruğuyla haber vermektedir. İşte bu ayetlerin üzerinde duruşumuzun asıl maksadı da bu hükümdür. Kısaca Allah tıpkı daha önceki ümmetlerde olduğu gibi bu ümmet arasında dünyalık payları ile oyalananların ve eğriliğe dalanların var olduğunu haber vererek böylelerini kınıyor ve onlara acı bir akıbetin beklediğini haber veriyor. Allah Azze ve Celle daha sonraki ayette bu kimseleri kendilerinden önce gelip geçenlerden ibret almaya çağırarak şöyle buyuruyor. Tevbe 70. ayet. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh ve Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve Lut kavminin başları üzerine ters dönen şehirlerinin haberleri gelmedi mi? Onların başlarına gelenleri duymadılar mı? Peygamberleri onlara açık gerçekler getirmişlerdi ama onlar inanmadılar ve bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Allah onlara asla zulmetmemişti. Bilakis onlar kendi kendilerine zulmettiler. Daha önce belirttiğimiz gibi müminlerin bu ayetlerin bir yerinde Allah'a ve Resulüne itaat etmekle vasıflandırılmaları bu kimselerin eski dönemlerde yaşayanlarla benzemekle nitelendirilip bu yüzden kınanmalarına karşılıktır. Yine bu ayetlerin devamında Allah'ın müminlere kafirlerle ve münafıklarla cihad etmeye çağırması, zevke dalanların ve eğriliğe saplananların cihat hedefi olduklarının delilidir. Yani bu kimselerle iman edenler cihad edecektir. Kur'an nasıl bu ümmetin din ve dünya hayatı konusunda eski çağların sapıklarına benzediğini belirterek böylelerini kınıyorsa, Peygamberimizin de bu gerçeği vurgulayan hadisleri vardır ve sahabilerin bu ayetlerle hadisleri birbirlerine bağlı olarak açıkladıkları görülmektedir. Nitekim Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizler adım adım, karış karış ve dirsek dirsek daha önceki ümmetlerin yollarını izleyeceksiniz. Öyle ki onlardan biri kertenkele deliğine girmiş olsa mutlaka bir hikmeti vardır diyerek siz de o deliğe gireceksiniz. Ebu Hüreyre hadisin burasında dinleyicilerine isterseniz sizden öncekiler gibisiniz, onlar sizden daha güçlü, daha çok servet ve evlat sahibidiler ayetini okuyunuz dedikten sonra hadisi nakletmeye şöyle devam etti. Sahabiler ey Allah'ın Resulü, Perslerin yani İranlıların, Rumların ve diğer kitap ehlinin yaptıklarını yapacağımızı mı söylemek istiyorsunuz diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka kimler olabilir ki diye cevap verdi.
İbn Abbas radıyallahu anh'a da bu ayetle ilgili olarak bu gece dün geceye ne kadar da benziyor. İşte İsrailoğullarına benzedik gitti demiştir. Sahabilerden İbn Mesud radıyallahu anh bu konuda şöyle diyor. Sizler İsrailoğullarına tutum ve gidişat bakımından en çok benzeyen ümmetsiniz. Kılı kılına onların davranışlarına özeniyorsunuz. Yalnız onlar gibi altın buzağı heykeline tapıp tapmayacağınızı bilmiyorum. Herhalde bir bunu yapmazsınız diyor. Yine sahabilerden Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh şunlar söylüyor. Günümüzde sizin aranızda bulunan münafıklar, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan münafıklardan daha beterdir. Dinleyenlerin bu neden böyledir şeklindeki sorusuna bu sahabe, çünkü o dönemin münafıkları münafıklıklarını saklıyorlardı. Oysa şimdiki münafıklar açıktan açığa münafıklık yapıyorlar cevabını vermiştir. Din ve dünya konusunda Müslümanlarla eski ümmetler arasında benzerlik olacağını haber vererek bu durumu kınayan ve bu duruma düşmekten sakınmaya çağıran daha pek çok hadis vardır. Mesela dünya menfaatine kapılma konusunda Amr bin Af, Allah ondan razı olsun, Buhari ve Müslim'de rivayet edilen şöyle bir olay anlatmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir ara sahabilerden Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ı cizye toplamak üzere Bahreyn'e gönderdi. Bilindiği gibi Resulullah daha önce Bahreyn halkıyla anlaşma yapmış ve Ala bin Hadrami'yi bu yöreye vali tayin etmişti. Bir süre sonra Ebu Ubeyde bu yörenin cizyesini toplayıp Medine'ye döndü. Bu durumu haber alan sahabiler dönüşünün ertesi günü büyük bir kalabalık halinde sabah namazına üşüştüler. Resulullah namazı bitirip mescitten çıkacağı sırada kalabalık bir grup önüne çıktı. Onları bu durumda gören Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek öyle sanıyorum ki Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini haber aldınız buyurdu. Sahabiler evet deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İstekle beklediğiniz bu ganimet bölüşümüne hem sevininiz ve hem de üzülünüz. Sebebine gelince sizin hakkınızda korktuğum şey fakirlik değildir. Tersine sizin hesabınıza korktuğum şey tıpkı daha önceki ümmetler olduğu gibi dünyanın önünüze açılması, büyük servetler elde etmeniz ve arkasından bu alanda birbirinizle o eskiler gibi rekabete girişip onlar gibi kendinizi mahvetmenizdir. Gördüğü gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin geleceği hesabına fakirlikten değil bilakis dünyanın önlerine açılıp bu konuda birbirlerine düşmelerinden ve bunun sonucu olarak kendilerini mahvetmelerinden kaygı duymaktadır. İşte geçen ayetlerde haber verilen dünyalık payla oyalanma olayı budur. Yine hem Buhari hem de Müslim'de yer alan ve Ukbe bin Amir radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadise göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'lu bir cenazenin namazını kıldıktan sonra minbere çıkarak şu konuşmayı yaptı. Ben sizin önderinizim, size örnek olayım diye gönderildim. Şu anda vallahi kıyamet günü buluşma yerimiz olan havuzumu görüyorum. Yeryüzü hazinelerinin veya yeryüzünün anahtarları bana verilmiştir. Vallahi sizin hakkınıza korktuğum şey benden sonra Allah'a ortak koşmanız, tekrar müşrik olmanız değildir. Fakat sizin hesabınıza korktuğum şey dünya uğrunda aranızda rekabete düşmenizdir. Başka bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinin bu kısmı fakat sizin hesabınıza korktuğum şey dünya uğrunda rekabete girişip birbirinizi öldürmeniz ve bunun sonucu olarak sizden öncekiler gibi mahvolmanız, helake sürüklenmeniz şeklindedir. Ukbe sözlerini bu peygamberimizin minberde son görüşüm oldu diye bağlamıştır. Müslim'in Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ettiği hadise göre de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelere dönerek Pers ve Bizans hazineleri elinize geçtiği zaman acaba nasıl bir toplum olacaksınız diye sordu. Dinleyenler arasında bulunan Abdurrahman bin Af radıyallahu anh, Allah bize nasıl olmamızı emrettiyse öyle oluruz şeklinde cevap verince Resulullah sözlerini şöyle bağladı. O zaman aranızda rekabete girişir, sonra birbirinizi kıskanırsınız ve arkasından birbirinize küsersiniz. Daha sonra başka yerlere göçüp oralara yerleşerek birbirinizi öldürmeye girişirsiniz. Bukhari ve Müslim'in Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayetine göre de şöyle bir olay anlatıyor Ebu Said radıyallahu anh. Bir gün peygamberimiz minbere çıkıp oturdu. Biz de onun çevresinde oturduk. Arkasından bize dönerek benden sonra sizin hesabınıza korktuğum şeylerden biri önünüzde açılacak olan dünyanın çekiciliği ve alımlılığıdır diye buyurdu. Birimiz ya Resulallah kötü şeyden iyilik gelir mi? İyi şeyden kötülük gelir mi? Diye sordu. aslında hayır hem mal anlamına gelir hem de iyilik anlamına gelir. Yani hayır, mal, iyilik, kötülük getirir mi diye sordu. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir süre sustu. Bu yüzden arkadaşlarımızdan biri soruyu sorana niye sen Resulullah ile konuştuğun halde o seninle konuşmuyor diye sordu. Aslında biz bu sırada peygambere vahiy geldiğini anlamıştık. Nitekim bir süre sonra terleyen alnını sildi. Arkasından bize dönerek soruyu soran nerede diye sordu. Böyle derken ondan hoşlandığı belli oluyordu. Arkasından kötü şeyden hayır çıkmaz, hayır gelmez buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. İlkbaharın erken güveren bir kısım otlağı bu otlaktan otlayan hayvanları ya öldürür veya ölümünün eşiğine getirir. Fakat yazın olgunlaşmış çimenini otlayan hayvan böyle olmaz. Hayvan öğleye kadar böyle bir çimende otladıktan sonra işkembesini aldıklarını sindirir ve fazlalıkları dışkı ve sidik olarak dışarı atar. Arkasından yine otlamaya devam eder. Varlık Müslümanın eline geçince, yani bu varlığın bir kısmını yoksullara, yetimlere ve yolda kalmışlara veren Müslümanın eline geçince ne güzel bir şeydir o. Nitekim Resulullah bir başka defa haksız yere servet ele geçiren kimse yediği halde doymayan kimse gibidir. Üstelik ele geçirdiği mal kıyamet günü aleyhine şahit olur buyurmuştur. Yine Müslim'in Ebu Said radıyallahu anh'den rivayet ettiği hadise göre şöyle buyurulmuştur. Dünya tatlı ve alımlı renklidir. Allah sizi burada egemen kılarak nasıl davranacağınıza bakacaktır. Dünyadan sakınınız, kadınlardan sakınınız. Çünkü İsrailoğullarının ilk baştan çıkaran fitne kadınlar olmuştur. Bunlar aslında birbirini tetikleyen şeylerdir. Bu yüzden hadislerden birinde ümmetim adına en çok korktuğum mal fitnesidir buyurulurken diğer bir hadiste ümmetim hakkında kadınların fitnesinden korkuyorum. Kadın fitnesinden korkuyorum. Yani ümmetin kadınlarla imtihan edilmesinden korkuyorum buyurmuştur. Bu hadisi sadece işte şehvet peşinde koşmak, kadınların peşinde koşmak şeklinde anlayanlar hadisi eksik anlamış olurlar. Çünkü burada kastedilen mana bundan daha geniştir. Bu mana bu hadisin içerisinde vardır. Bununla birlikte kişi mesela hanımına itaat eder. Bu sebeple hanımı veya ailesi onu pek çok günahlara sevk eder. Özellikle kadınlar dünya malı konusunda birbirleriyle rekabeti sebebiyle kocalarını mala teşvik ederler. Ve bu mal helal yoldan elde edilemediğinde, iş sıkıntıya girdiğinde erkekte akidesi zayıflayarak, imanı zayıflayarak haram yoldan elde etmeye yönlenir. Böylelikle kadın fitnesi mal fitnesine raci olur. Görüldüğü gibi Müslümanların kadınların fitnesi karşısında uyanık olmaya çağırmakta, bu duyarlılığın sebebi olarak da İsrailoğullarını ayartan ilk fitnenin kadınlar olduğunu haber vermektedir. Bu hadisin bir benzeri de Muaviye radıyallahu anh'den gelen şu hadistir. Buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları ne zaman kadınlarının saç örgülerini avuçladılarsa o zaman mahvolmuşlardır. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki kitap ehlinin bayram törenleri ve diğer adetleri konusunda Müslümanlar arasında meydana gelen çoğu benzerliklerin asıl aşılayıcıları kadınlar olmaktadır. Daha öncekiler gibi eğrile saplanma konusuna gelince Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu bildiriyor. İsrailoğullarının başına gelen her şey adım adım tıpkısı tıpkısına benim ümmetimde de başına gelecek. Öyle ki İsrailoğullarından biri eğer açıkça anasının üzerinden geçecek olsa benim ümmetimden de bu işi yapan çıkacaktır. İsrailoğulları 72 gruba ayrılmış, benim ümmetimde 73 gruba ayrılacaktır. Bir tanesi dışında bu grupların hepsi cehennemliktir. Sahabelerden birisinin bu tek grup, kurtulan grup hangisidir şeklindeki sorusuna Allah Resulü bugün benim ve sahabelerimin gittiği yolun benimseyenlerdir diye cevap vermiştir. Hadisi Tirmizi rivayet etmiş. Başka tarihlerden de benzerleri gelmiştir hadisin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti arasında bu şekilde ayrılık belirleyeceğini Ebu Hureyre, Sa'd, Muaviye, Amr bin Avf ve başka sahabeler tarafından rivayet edilen hadislerde belirtmiştir. Ümmetin 73 gruba ayrılacağı mütevatir olarak nakledilmiştir. Bizim burada öncelikle İbni Amr radıyallahu anh'a tarafından rivayet edilen hadise yer verişimizin sebebi bu hadiste Yahudilerle Müslümanlar arasında doğacak benzerliğin vurgulanmış olmasıdır. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 veya 72 gruba bölündü. Hristiyanlar da öyle. Benim ümmetimde 73 gruba bölünecektir. Muaviye radıyallahu anh tarafından gelen hadiste kitap ehli dinleri konusunda 72 gruba bölündüler. Bu ümmet de 73 gruba bölünecektir. Biri dışında bu grupların tümünün yeri cehennemdir. Bu kurtulmuş grup cemaat grubudur. Benim ümmetimden öyleler çıkacaktır ki Kudüs hastalığı nasıl bir vücudu sararsa bu ayrılıkçı görüşler tarafından öyle sarılacaklar. Bu hastalığın girmediği hiçbir damarları ve hiçbir eklemleri kalmayacaktır. Yani bidatler, hevaya ait görüşler, kitap ve sünnete dayanmayan, selefin yoluna aykırı görüşler, tıpkı Kudüs hastalığının her ekleme, her damara girdiği gibi bu ümmete yayılacaktır. Hadisi rivayet eden Muaviye radıyallahu anh sözlerini şöyle bağlıyor. Ey Araplar! Eğer siz Resulullah'ın yolundan gitmeyecek, onun söylediklerine uymayacak olursanız, sizin dışındakiler haydi haydi bu yoldan uzak kalacak, onun buyruklarına yan çizeceklerdir. Görüldüğü gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerde 73 gruba ümmetin bölüneceğini haber veriyor. Diğer taraftan şüphe yok ki bu 73 grubun 72'si Kur'an'ın belirttiği daha öncekiler gibi eğriliğe saplananlar kategorisine girmektedir. Ayrıca bu bölünme ya sırf din konusunda hem din ve hem de dünya konusunda veya sırf dünya konusunda olur. Oysa okuduğumuz hadislerde haber verilen bu bölünme ve ayrılık aşağıdaki ayetlerde Allah Azze ve Celle tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. Sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra bölünüp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onları büyük bir azap bekliyor. Dinlerinde ayrılığa düşüp grup grup bölünenlerle senin hiçbir işin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. İleride Allah onlara yaptıklarını tek tek bildirecektir. İşte benim dosdoğru yolum budur. Bu yola uyunuz. Başka yollara saparak dosdoğru yoldan ayrı düşmenize meydan vermeyiniz. Ali İmran 150 ve Enam 153. ayetler. Bu ayetlerin anlamı Müslim'de Amir bin Sa'd bin Ebi Vakkas'ın babasından rivayet ettiği şu hadisle uyuşmaktadır. Peygamberimiz bir defasında bir grup sahabiyle birlikte Aliye'den yürüyüşe geçti. Beni Muaviye Mescidi'nin önüne gelince içeri girdi. İki rekat namaz kıldı. Biz de öyle yaptık. Namazdan sonra uzun bir dua yaptı. Arkasından bize doğru dönerek şunları söyledi. Rabbimden üç şey istedim. İkisini kabul ve birini reddetti. Rabbimden ümmetimi kıtlık ve kuraklıkla helak etmemesini diledim. Bu dileğimi kabul etti. Yine Rabbimden ümmetimi suda boğarak helak etmemesini diledim. Onu da kabul etti. Fakat Rabbimden ümmetimin birbirlerine düşüp aralarında savaşmamalarını istedim. Bu dileğimi reddetti. Bu hadisten ne anlıyoruz? Burada Allah bu ümmeti kıtlıkla helak etmeyecek, kuraklıkla helak etmeyecek. Suda boğularak helak etmeyecek. Bu hadiste bunlar geçiyor. Şimdi Sevban hadisini de zikredeceğiz. Fakat ümmetimin birbirine düşmemesini istedim, bunu kabul etmedi diyor. Demek ki bu ümmetin en büyük fitnesi bu şekilde olacak. Düşmanları tarafından yok edilemeyeceği de Sevban hadisinde gelecek. Sevban radıyallahu anh'ten rivayet edilen hadiste Müslim'de geliyor yine. Allah yeryüzünü dümdüz yapıp gözlerimin önüne serdi. Böylece doğusunda batısında görebildim. Dünyanın benim önüme serilen kesimini ümmetimin egemenliği altına alacaktır. Ayrıca bana kırmızı ve beyaz mücevherlerin, altın ve gümüşün her ikisini de verildi. Bu arada Rabbimden ümmetimi kuraklıkla, kıtlıkla helak etmemesini ve başlarına kendilerinden başka bir düşman musallat etmemesini diledim. Allah bu dileklerime karşılık şöyle buyurdu. Ey Muhammed! Ben bir şeye hükmedince artık onun önüne geçilemez. Ben ümmetimi kuraklık ve kıtlıkla helak etmememe ve onların üzerine kendilerinden başka hiçbir düşman musallat etmeme konularında dileklerini kabul ettim. Fakat aralarında belirecek düşmanlık sonunda birbirlerini öldürecekler ve yek diğerlerini esir edeceklerdir. Burada Müslümanlar dışındaki düşmanlar tarafından da bu ümmetin yok edilemeyeceğini Allah Azze ve Celle kabul etmiş. Demek ki bizim her şeyden önce mücadele etmemiz gereken Müslümanlar arasında bulunan düşmanlarımız. Yani akidesi bozuk kimselerle bu 72 fırkayı oluşturan bidat ehliyle mücadele etmemiz, bir Yahudi ile bir Hristiyanla savaşmamızdan, diğer kafirlerle savaşmamızdan çok daha önceliklidir.
Bu fırkalara gelince bunlar arasında Şiiler vardır, Mürciiler vardır, Hariciler vardır, işte tasavvufçusu vardır, nurcusu vardır. Bütün bu sapık grupların hepsi Cebrisi, Kaderisi, sünnet inkarcısı, hepsi Yahudi'den ve Hristiyan'dan veyahut ateistlerden de öncelikli olarak mücadele etmemiz gereken gruplardır. Bu hadisi aynen rivayet eden Burkani bu noktadan itibaren Peygamberimizin sözlerini şöyle bağladığını söylüyor. Bir kere aralarına kılıç girince artık kıyamet gününe kadar kalkmayacaktır. Ümmetimin bir kısmı müşriklere katılmadıkça ve diğer bir kısmı da putlara tapmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Bu arada ümmetim arasında 30 yalancı ortaya çıkıp peygamber olduklarını ileri süreceklerdir. Oysa ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber yoktur. Fakat ümmetimin bir grubu her zaman hak yolda başarıyla yürüyecek. Kendilerini desteksiz ve yüzüstü bırakanlar Allah'ın son emri kıyamet günü gelinceye kadar onlara zararlı olamayacaklardır. Bu anlamda değişik kanallardan rivayet edilen çok sayıda hadis vardır. Peygamberimiz bu hadislerin tümünde bu ümmetin kesinlikle ayrılığa ve bölünmeye uğrayacağına işaret etmekte ve Allah'ın ayrılık hastalığından uzak kılacaklarını takdir ettiği kesimi bu tehlike karşısında uyarmaktadır. Nitekim Nezzal bin Sabre'nin anlattığına göre sahabilerden Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Bir defasında bir arkadaşımızın Kur'an'ın bir ayetini peygamberimizden duymuş olduğundan değişik bir şekilde okuduğunu görünce hemen elinden tutup kendisini Resulullah'ın yanına götürdüm ve meseleyi ona anlattım. Fakat yüzünde memnuniyetsiz bir ifadenin belirdiğini gördüm. Bu arada şöyle buyurdu. Her ikinizin de okuduğu doğrudur. Sakın ihtilafa düşmeyiniz. Çünkü sizden önceki ümmetler ihtilafa düştükleri için helak oldular. Görüldüğü gibi Peygamberimiz bu olayda çatışan taraflardan her ikisinin karşı taraftaki haklılık payını reddeden şekliyle ihtilafa düşmeyi, ayrılığa kapılmayı yasaklıyor. Yani muhalifi bile reddederken onun haklılık payını görmezden gelemez. Çünkü her iki sahibi de ayeti doğru okumuştur. Peygamberimiz bu ihtilafı yasaklarken daha önceki ümmetlerin ihtilafa düştükleri için helak olduklarını gerekçe olarak göstermiştir. Nitekim daha sonraları Şam ve Irak halkının Kur'an'ın bazı ayetlerini farklı harflerle okuduklarını gören Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh, Halife Osman'a şöyle demiştir. Bu ümmetin imdadına yetiş de daha önceki ümmetlerin başlarına geldiği gibi kitapları konusunda ayrılığa düşmesinler. Bu hadisten iki sonuç çıkıyor. Biri bu tip konularda ihtilafa düşmenin haram olduğu, öbürü de bizden önceki ümmetlerin başlarına gelenlerden ders alarak onlara benzemekten kaçınmamız gerektiğidir. Bilmek gerekir ki bu ümmet arasında doğan ve ihtirasları körükleyen çoğu ihtilafların bu çeşitten olduğunu görürsün. Başka bir deyimle bu ihtilaflar çoğunlukla taraflardan birinin savunduğu tezde tümüyle veya kısmen haklı, buna karşılık karşı tarafı reddederken haksız olduğu ihtilaflardır. Tıpkı yukarıda anlattığımız olayda Peygamberimizin hakemliğine başvuran iki Kur'an okuyucusu gibi. Bu olayda okuyucuların her ikisi de kendi okuma tarzında haklı fakat karşı tarafın okuma tarzının yanlış olduğunu söylerken haksızdır. Çünkü insan çoğunlukla bir şeyi ispat edip benimserken değil de bir şeyi inkar edip yalanlama şeklinde beliren reddetme tutumu sırasında cehaletin pençesine düşer. Sebebine gelince insanın ispat ettiği şeyi kavraması reddettiği şeyi kavramasından daha kolaydır. Böyle olduğu içindir ki bu ümmetin Kur'an ayetlerini karşılaştırıp aralarında çelişki araması yasaklanmıştır. Çünkü çelişki arama amacıyla karşılaştırmanın özü karşılaştırılan ayetler arasında bağdaşmazlık olduğu farz edildiği takdirde bu ayetlerden birine inanıp öbürünü reddetmektir. Sebebine gelince iki zıt şey bir araya gelemez. Bunun bir örneği Müslim'in Abdullah bin Rebah'a dayanarak anlattığı şu olaydır. Bu olayın ilk kaynağı olan Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şunları anlatıyor. Bir gün öğle sularında peygamberimizin yanına gitmiştim. O sırada Resulullah mescitte yoktu. Bu arada iki kişinin bir ayetin nasıl okunması gerektiği konusunda tartışmakta olduklarını işittim. Tam bu sırada Resulullah çıktı geldi. Öfkeli olduğu yüzünden okunuyordu. Bize dönerek sizden önceki ümmetler kitapları konusunda ihtilafa düştükleri için helak oldular buyurdu. Gördüğü gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızgınlığının sebebi olarak bizden önceki ümmetlerin helak olmalarına yol açan kitap hakkında ihtilafa düşme tutumuna bağlıyor. Bu da eski ümmetlerin bu konudaki tutumunu belirlilikle ve diğer alanlardaki tutumlarını da genellikle uzak durmamız gerektiğini gösterir. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da açıkladığına göre ihtilaf iki kısımdır. Birincisinde çatışan tarafların her ikisi de kınanmıştır. Hud suresi 118-119. Ayetinde eğer Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat insanlar sürekli olarak ihtilafa düşüyorlar. Yalnız Rabbinin rahmet ederek ihtilaftan sakındırdıkları müstesna. Gördüğü gibi Allah Azze ve Celle bu ayette rahmet bulanların ihtilaftan uzak kalan kimseler olduklarını belirtiyor. Bakara 176. ayetinde çünkü Allah kitabı hak ile indirmiştir. Kitap hakkında ihtilafa düşenler derin bir anlaşmazlığa saplanmışlardır. Ali İmran 19. ayetinde kendilerine kitap verilenler onlara ilim geldikten sonra sırf aralarındaki hasetten dolayı, kıskançlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Ali İmran 105'te sakın kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa saplanıp ihtilafa düşenler gibi olmayınız. Ve En'am 159. ayetinde dinlerinde ayrılığa düşüp grup grup bölünenlerle senin yapacağın hiçbir şey yoktur. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle Hristiyanlar arasındaki ihtilafı anlatırken Maide 14. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına kin ve düşmanlık saldık. Allah ileride onlara ne yaptıklarını bir bir haber verecektir. Yahudiler arasındaki ihtilafta Kur'an'ın iki yerinde şöyle anlatılıyor. Biz onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek kin ve düşmanlık saldık. Ne zaman bir savaş ateşi yaksalar Allah onu söndürür. Maide 64. ayet. Fakat onlar dinleri konusunda çeşitli gruplara bölünüp parçalandılar. Her grup kendi inancı ile böbürlenir oldu. Mü'minun suresi 53. ayet. Peygamberimiz ileride ümmetinin 73 gruba ayrılacağını bildirdikten sonra bu grupların biri dışında hepsinin cehennemlik olduğunu ve tek grubun cemaat grubu. Başka bir rivayete göre bu grup bugün benim ve sahabelerimin yolunda gidenler olduğunu buyurmuştur. Başka bir deyimle ihtilaf çıkaran tarafların ezici bir çoğunlukla helak olacaklarını, bunların içinde sadece bir grubun kurtulacağını ve bu grubun ehl-i sünnet ve cemaat grubu olduğunu açıkça haber vermiştir. İhtilafın bu çeşidinde tarafların çatışma sebebi bazen kötü niyettir. Bu durumda vicdanları kin ve azgınlık duyguları, yeryüzünde kargaşalık çıkararak mevki kapma ihtirası ve buna benzer çirkin arzular egemen olur. O zaman insan karşısına aldığı kimseye üstün gelebilmek için onun sözünü veya davranışını kınamaktan ya da onu küçük düşürmekten zevk duyar. Tıpkı bunlar gibi kendisiyle aynı soyu, aynı mezhebi, aynı beldeyi paylaşanların veya dostlarının görüşlerini destekler. Çünkü bu yollardan kendisine yakın gördüğü görüşlerin yaygınlaşıp tutulması ona şeref ve mevki kazandırır. İnsanlar arasında bu tip tutumlar ne kadar da yaygındır. İhtilafın bu çeşidi zulümdür, hak sınırını aşmaktır. Kimi zamanda ihtilafı körükleyen sebep ya tarafların aralarındaki çatışma konusunun gerçek mahiyetini bilememeleri veya tartışan taraflardan birinin karşı tarafın dayandığı delili kavrayamamaları ya da taraflardan birinin kendi delil ve hükmünün haklılık gerekçesini bildiği halde karşısındakinin delil ve yargısının haklılık payını bilememesidir. Demek ki ana sebepleri cehalet ve zulümdür ki bu iki şey bütün kötülüklerin kaynaklarıdır. Nitekim Ahzab 72. ayetinde fakat bu emanete insan yüklendi. Hiç şüphesiz o çok zalim ve çok cahildir buyurulmuştur. Evet, fikir ayrılıklarının çeşitlerine gelince, ihtilafların çeşitlerine gelince bunlar benzerler arasındaki ayrılıklar ve zıtlar arasındaki ihtilaflar olmak üzere iki kısma ayrılırlar. Benzerler arasındaki ihtilaflar da birkaç çeşittir. Bu tip görüş farklarının kiminde söz konusu olan her iki görüş veya davranış doğru olabilir. Mesela yukarıda anlattığımız Kur'an okuyan iki sahabinin okuyuşları arasındaki farklılıklar gibi. Böyle olduğu için Peygamberimiz bu iki sahabeye her ikinizin de okuyuşu doğrudur diyerek o konuda tartışmamalarını emretmiştir. Ezan, kâmet, iftitah tekbiri, birinci ve ikinci teşehhüde oturma, korkulu durumlarda namaz kılma, bayram tekbirleri, cenaze tekbirleri ve buna benzer konularda görülen ve her ne kadar bazıları daha faziletlidir deniyorsa da aslında hepsi de şeriata uygun şıklar içeren farklılıklarda bu kategoriye girer. Şunu hemen belirtelim ki bu tip ihtilaflar yüzünde bu ümmetin bazı gruplar arasında kan döküldüğü olmuştur. Kâmet cümlelerini birer kere veya ikişer kere okumak ve benzeri tartışma konuları gibi ki bu tutum haramın ta kendisidir. Bu tip konularda İşi o kadar ileri dereceye vardıran kimselerin çoğunun ya kalplerinde bu tartışma konularının şıklarından biri lehine aşırı hassasiyet taşıdıklarını veya Peygamberimizin bu konudaki yukarıda belgelendirdiğimiz yasaklarına rağmen yasaklayıcı bir tavır takındıklarını görüyoruz. Yine bu kategoriye giren görüş ayrılıklarının bazılarında ifade tarzlarının farklılığına rağmen karşı karşıya gelen görüşlerin her ikisinde aslında aynı anlamda olmasıdır. Nitekim insanların çoğu ele alınan konunun ya tarifinde, ya delillendirme biçiminde, ya da isimlendirilmesinde, ya tasnifinde veya başka bir zihni işleminde değişik kelimeler kullandıkları görülür. Arkasından da ya cahillikten veya zulümden bu önemsiz zıtlığı abartarak taraflardan birini övmeye, öbürünü yermeye, kınamaya kalkışır. Yine bu tip görüş ayrılıklarının bazılarında karşı karşıya gelen şıklar farklı anlamlıdır ama aralarında bağdaşmazlık ve çelişki yoktur. Yani her ne kadar berikinin anlamı ötekininkiyle aynı değilse de hem beriki şık hem de öteki şık doğrudur. Bu tartışmalarda sık sık rastlanan bir durumdur. Bu tip görüş ayrılıklarının diğer kesiminde ise her iki şık şeriata uygundur. Fakat adamın biri veya gruplardan biri beriki görüşü tutarken öteki de öbür görüşü tercih etmiştir. Aslında görüşlerin veya yolların her ikisi de dince güzeldir. Fakat bir süre sonra yine bu cehalet veya zulüm yüzünden hiçbir yarar, hiçbir ilme, hatta hiçbir şuurlu niyete dayanmaksızın bu görüşlerden biri ya hor görülmeye veya üstün tutulmaya kalkışılır. Evet, buna tenevvuat deniliyor. Mesela burada müellif neyi örnek vermiş? Örneklerden birisi kâmetin cümleleri. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan iki şekil sahih olarak gelmiş bunda. Birincisi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ilk tekbiri iki sefer söylemek, kalan kısmını aynen diğer ezan gibi söylemek. Diğer bir kâmet şekli de Allahu Ekber, Allahu Ekber diye söyleyip Eşhedü en la ilahe illallah bir sefer, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye bir sefer, bunları hep bir sefer, kat kâmeti salatı iki sefer, ondan sonra la ilahe illallah'ı bir sefer söylemek. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Bu şekilde söylemek şeklinde gelmiş. Bu ikisi de sahih olarak gelmiş. Kim üçüncü bir şekil söylerse, mesela günümüzde ne yapıyorlar? Ezan gibi okuyorlar kâmeti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Aynı ezan gibi. Buna sadece kat kâmeti salah ekliyor. Ne yapıyor? Kâmeti de ezan gibi okuyor. Bu caiz değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sahih olarak gelenlerden birisini tercih edebiliriz. Yine iftitah tekbirinde elleri göğüs hizasına kaldırmak, omuz hizasına kaldırmak, kulak hizasına ve baş hizasına kaldırmak. Bunların her biri de sahih olarak gelmiş. Bir kimse hangi birisini yapsa yeterlidir ona. Bu yüzden bunlar bu gibi rivayetlerden birini tercih edip diğerini tercih edenlere karşı düşmanlık etmek, onu kınamak caiz olmayan ihtilaflardandır. Hoş görülmeyen tavırlardandır. Zıtlar arası ihtilafa gelince, tezatların ihtilafına gelince bu bahsettiğimiz tenevvuattı. Yani meşru olan ihtilaflardı, farklılıklardı. Çeşit farklılığı. Zıtlar farklılığına gelince bu durumda ya usul veya detay, teferruat ile ilgili çelişkili iki uzlaşmaz görüşle karşı karşıyayız demektir. Bu söylediğimiz doğru tektir diyen çoğunluğun yaklaşımını gereğincedir. Yoksa her müştehit, her ilmi araştırıcı doğru sonuca varır diyenlere göre bu çeşit görüş ayrılıkları da zıtlar arası ihtilaflar doğal, benzerler arası ayrılıklar kategorisine girer. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Hiç şüphesiz görüş ayrılığının bu çeşitliğinde iş daha ciddi ve taraflar arası gerginlik daha yüksektir. Çünkü ortada iki çelişik görüş vardır. Yani birbirine zıt olan iki şey vardır. Bunun ikisinin de doğru olması mümkün değildir. Misal, bir mezhebe göre kan abdesti bozar, diğer bir mezhebe göre bozmaz. Burada bir zıtlık var. Yani ikisi de haktır diyemez hiç kimse. Bunlardan birisi hak. Evet. Fakat böyle çatışmalarda sık sık şu durumlarla karşılaşırız. Yanlış ve eğri şıkkı savunan tarafta az da olsa bir haklılık payı veya şu ya da bu oranda haklılığı gerektirecek ciddi bir delil vardır. Ama haklı taraf bu gerçeği içine sindiremeyecek kadar karşı tarafın görüşünü kökünden reddeder. O zaman da eğri taraf tamamen eğri ve doğru tarafta eğrilik payı bulunan bir doğru olur. Yani hakkı savunurken bile bu şekilde bir zulüm karşılaştırabilirsin. Karşı tarafın dayandığı delilleri dikkate almalısın. Mesela kişi ne yapar? Rükudan sonra secdeye giderken önce elleri koymak esastır. Bu daha sahiptir. Asıl olan budur. Buna zıt olan rivayet ne? Önce dizleri koymak. Bu zayıf olarak gelmiş. Ama muhaddislerden bir kısmı bunu sahih saymış. İlletine vakıf olamamış. Mesela hakimin sahih sayması gibi. Bunun illetini bilmiyorum demesi gibi. Ama muhaddisler bu hadisteki illeti ortaya çıkarmıştır. Burada ilmi gerekçelerle iş ispat edilmeden sırf onun tercih ettiği görüş o olduğu için düşmanlık etmek, onu batılla itham etmek, işte bu doğru paya, haklılık payına zulüm karıştırmak olur. Bu durum ehl-i sünnet alimlerinin kaderle, Allah'ın sıfatlarıyla, sahabilerle ve buna benzer bazı konularla ilgili çoğu görüşlerinde görülebilir. Bu konularda bidat ehlinin durumu ise zaten bellidir. Yine bu duruma çoğu fıkıh alimleri arasında, daha doğrusu yakın dönemin çoğu fıkıh fetvaları arasında rastlayabildiğimiz gibi aynı durumu fıkıhçılarla tasavvufçular arasında ve tasavvufun çeşitli tarikatları arasında da görebiliyoruz. Allah'ın kendilerine hidayet ve nur bağışladığı kimseler gerek Kur'an'da gerekse hadiste bu çeşit tutumlara getirilen yasaklamaların taşıdığı açık yararı görmekte gecikmez. Gerçi sağlıklı zihinler böyle bir tutumu prensip olarak reddederler ki bu nur üzerine nur olur. Fakat Allah'ın nur vermediği kimselerde nurun kırıntısı bile bulunmaz. Benzerler arası ihtilaflarda, yani tenevvuat farklılığında, tarafların her ikisi de şüphesiz haklıdır. Fakat karşısındakine edep kurallarını aşarak saldıran taraf kınanmıştır. Kur'an-ı Kerim böyle bir durumda herhangi bir taraftan saldırı gelmediği takdirde her iki tarafı da övmüştür. Nitekim Allah Azze ve Celle Haşir 5. ayetinde şöyle buyuruyor. Hurma ağaçlarından herhangi bir şeyi kesmeniz yahut ağaçları kökleri üzerinde bırakmanız hep Allah'ın izniyle ve onun yoldan çıkanlar cezalandırması içindir. Bilindiği gibi Beni Nadir olayı sırasında sahabiler savaş alanındaki hurma ağaçlarını kesme konusunda anlaşmazlığa düşmüşler. Kimisi önüne düşen ağaçları keserken kimisi kesmemişti. İşte ayet bu olayla ilgilidir. Aynı gerçeği dile getiren başka bir ayette Enbiya 78. ayetinde şöyle anlatılıyor. Davud ile Süleyman içine davar giren ekin hakkında hüküm verdikleri zaman onların bu hükümlerine biz şahit idik. Biz o meselelerin hükmünü Süleyman'a bildirmiştik. Ayrıca her ikisine de hüküm ve bilgi vermiştik. Gördüğü gibi ayette anlayış ve kavrama yeteneği Süleyman'ın özelliği olarak belirtilmekle birlikte hem Davud ve hem de Süleyman aleyhisselama bilgi ve hüküm sahipleri olmakla övülmektedirler. Yine Beni Kureyza savaşı günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin verilmiş bir karar dolaylı biçimde onaylaması aynı gerekçeye dayanır. Bu savaşta bir ara Beni Kureyza'nın yanına varıncaya kadar hiç kimse ikindiği kılmasın diye seslendiği duyulmuştu. Bunun üzerine Peygamberimiz de hayır öyle olmaz demeyerek ikindi namazını vaktinde kılan kılsın, vaktinde kılmayanlar ise Beni Kureyza'nın yanına varınca namazlarını kılarlar buyurmuştu. Bu tutumun en kesin delili Peygamberimizin şu hadisidir. Hakim bir olayı araştırıp doğru hükme vardığı takdirde iki ecir, araştırdığı halde doğru hükme varamadığı takdirde bir ecir elde eder. Bu anlamda daha başka hadisler de vardır. Kur'an'da zikredilen bir ikinci ihtilaf çeşidinde ise aynı meseleyle ilgili olarak iki zümreden biri olan müminler övülmüş ve öbür zümre yerilmiştir. Mesela Bakara 253. ayetinde şöyle buyuruluyor. İşte biz bazı peygamberleri diğerlerinden üstün kıldık. Allah onlardan kimisiyle konuştu ve kimilerini de derecelerle yüceltti. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs ile destekledik. Allah dileseydi onlardan sonra gelen milletler kendilerine açık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler de onların kimi mümin ve kimi kafir oldu. Allah dileseydi onlar birbirlerini öldürmezlerdi. Ayetteki fakat anlaşmazlığa düştüler de onlardan kimi mümin kimi kafir oldu ifadesi bu zümrelerden biri olan müminleri övme ve öbür zümre olan kafirleri yerme anlamı taşır. Hac 19-23. Ayetleri de bu anlamdadır. İşte bunlar Rableri hakkında çatışan iki hasım taraftır. Bu taraflardan kafir olanlara ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar irinli sular dökülecektir onların. Bununla bağırsakları ve derileri yanacaktır, yarılacaktır. Ayrıca onlar için demir topuzlar da vardır. Her ne zaman cehennemden ve onun ızdırabından çıkmak isterlerse yine oraya döndürülürler ve onlara yanma azabını tadınız denir. Ebu Zer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bu ayet Bedir Savaşı sırasında birbirleriyle vuruşan iki taraf hakkında, yani Ali, Hamza ve Ubeyde bin Haris ile Kureyş tarafından onların karşılarına çıkan Utbe, Şeybe ve Velid bin Utbe hakkında inmiştir. Sözün kısası, bu ümmet arasında ihtirasların körüklenmesine yol açan ihtilafların çoğu birinci kategoriye giren tenevvuat türü ayrılıklardır. Bu ayrılıklar ihtirasları körüklemek bir yana, işi kan dökmeye, malları mübah saymaya, düşmanlık ve derin kin duygularının ekilmesine kadar götürmüşlerdir. Çünkü taraflardan biri karşı tarafın haklılığını kabul edip ona insaf göstermemekte, tersine sahip olduğu hakla birçok yanlışlıklar eklemektedir. Tabii ki karşı taraf da öyle. Nitekim Allah Azze ve Celle insanın ölçü aşmasını ihtilafın kaynağı saymıştır. Oysa kendilerine kitap verilenler, onlara apaçık deliller geldikten sonra sırf birbirlerine karşı ölçüsüz tutumlar yüzünden o kitap hakkında ihtilafa düştüler. Çünkü ölçüyü aşmak, başkaları karşısında hiçbir sınır tanımaksızın haksızlığa girişmek demektir. Bu ümmete ibret olsun diye bu nokta Kur'an'ın birçok yerinde tekrarlanarak vurgulanmıştır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadiste de başka bir incelik diye getiriliyor. Size söylemediğim şeyler hakkında beni rahat bırakınız. Çünkü sizden öncekiler çok soru sordukları ve peygamberlerine ters düştükleri için helak oldular. Ben size bir şeyi yasaklayınca ondan derhal kaçınınız. Buna karşılık size bir şey emredince onu elinizden geldiği oranda yerine getiriniz. Peygamberimiz sahabelere emir vermediği şeyleri kurcalamamalarını buyuruyor. Sebep olarak bu yüzden daha önceki ümmetlerin helak olduklarını belirtiyor. Yani daha önceki ümmetler çok soru sordukları ve peygamberlerin dediklerine karşı çıktıkları için, muhalefet ettikleri için helak olmuşlardır. Bilindiği gibi Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da İsrailoğullarının cihat ve diğer bazı konularda Musa'nın emirlerini dinlemediklerini ve kendilerine kurban etmelerini emrettiği sığırın nitelikleri hakkında ona birçok sorular sorduklarını detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Onların niyeti muhalefet etmekti. Bu emri yerine getirmek istemedikleri için çok soru soruyorlardı. İnceleyip sık dokuyorlardı. Hadiste sözü edilen peygamberlere karşı muhalefetten maksat, peygamberlere karşı gelmek, onların dediklerini yapmamak demektir. Hani hükümdara karşı gelindiği zaman halk hükümdara karşı ihtilaf etti denmesi, bu isyan olayının da bu şekilde ifade edilmesi gibi. Fakat ayette söz edilen ihtilaf ise halkın arasında beliren görüş ayrılıkları anlamındadır. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Başka bir deyimle peygamberlere karşı beliren ihtilaf, halk arasında da ihtilafın doğmasına yol açar. Ayrıca Kur'an hakkındaki ihtilaf ya Kur'an'ın söz ve kelimeleriyle ilgili lafzı sözel bir görüş ayrılığı olur. Anlattığımız farklı okuma şekilleri gibi ya da görüş ayrılığı ayetlerin yorumuyla, tefsiriyle ilgili olur. Yorum farklılıklarından kaynaklanan ihtilaflarla ilgili olarak Müsned'de Ahmed'in Müsned'inde şu rivayet vardır. Amr bin Şuayb'ın babasından, o da dedesinden rivayeti. Bir defasında birkaç kişi peygamberimizin kapısı yanında oturmuş konuşuyorlardı. Aralarından biri Allah şöyle şöyle demedi mi dedi. Bunun üzerine bir başkası da Allah şöyle şöyle demedi mi diye karşılık verdi. Bu tartışmayı işten Resulullah hemen dışarı fırladı. Yüzünde sanki nar taneleri açmıştı. Hiddetli bir şekilde tartışmalara şöyle dedi. Size böyle yapmanız mı emredildi? Veya size böyle mi emir gönderildi? Yani Allah'ın kitabının bazı ayetleriyle diğer bazı ayetlerini çarptırasınız, ayetler arasında çelişki arayasınız diye mi emredildiniz? Sizden önceki ümmetler işte bu gibi tutumları yüzünden helak oldular. Bu tip tartışmaların size hiçbir faydası yoktur. Size emrettiklerime bakıp onları yerine getiriniz ve size yasakladıklarıma bakıp onlardan vazgeçiniz. Yine Müsned'de Davud bin Ebi Hind'e dayandırılarak Peygamberimiz bir defasında sahabelerin yanına çıka geldi. Onlar o sırada kader konusunda tartışıyorlardı. Bundan sonra bu hadisin varid olduğu bildiriliyor. Yine Ahmed'in Müsned'inde Abdullah bin Amr'dan bir defasında ben ve kardeşim karşılığında bana kızıl develer bağışlansa razı olmayacağım bir toplantıya katılmıştık. Bir ara bir grup yaşlı sahabinin Peygamberimizin kapısı önünde oturduklarını gördük. Onların arasına girmek istemediğimiz için bir kenara çekilip oturduk. O sırada sahabiler Kur'an'ın bir ayetini okuyarak yüksek sesle üzerinde tartışmaya giriştiler. Bunun üzerine Resulullah ansızın kapıya çıktı. Yüzü kızarmıştı ve tartışan sahabelerin üzerine toprak saçarak şöyle buyurdu. Ağır olunuz ey sahabelerim. Sizden önceki ümmetler bu yüzden helak oldular. Yani onlar peygamberlerine muhalefet ettikleri, kendilerine gelen kitabın hükümleri arasında çelişki aradıkları için helak oldular. Kur'an bazı ayetleriyle diğer bazı ayetlerini çürütmek, yalanlamak için değil, bütün ayetleriyle birbirini desteklemek üzere inmiştir. Kur'an'ın bildiğiniz kısımlarını uygulayınız ve bilmediğiniz kısımları da bilenlere havale ediniz. Yine aynı kaynağın ve aynı rivayet zincirinin belirttiğine göre Peygamberimiz bir gün kapıya çıktı. O sırada bazı sahabiler kader hakkında konuşuyorlardı. Bu durumda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çehresinde kızgınlıktan sanki nar taneleri açmıştı. Tartışan sahabelere şöyle buyurdu. Niye Kur'an'ın bazı kısımlarını diğer bazı kısımlarıyla karşı karşıya getiriyorsunuz? Sizden önceki ümmetler bu yüzden helak oldu. Hadisin ravisi sözlerini şöyle bağlıyor. Peygamberimizin katıldığım hiçbir toplantısı için bu kadar hayıflanmamıştım. Bunun kadar hayıflandığım, yazıklandığım bir toplantı olmamıştır. Çünkü ben o toplantıda yoktum. Gördüğü gibi hadis Amr bin Şuayb'dan işitilerek birkaç kanal tarafından rivayet edilmiştir. Diğer taraftan İbn-i Mace Sünen'inde aynı hadisi Muaviye'ye dayandırarak zikretmiştir. Ahmet bin Hanbel Halife el-Mütevekkil'e yazdığı mektupta bu hadise yer verdiği gibi hilafet sarayındaki tartışma sırasında karşısındakilere Kur'an'ın bazı ayetlerini diğer bazı ayetlerine karşı delil olarak kullanmamız yasaklanmıştır dedi. Çünkü bu değerli imam bu hadise uymamanın ona karşı çıkmanın yol açacağı büyük fesadı iyi biliyordu. Yine bu hadisle aynı anlama gelen başka bir hadise de Tirmizi Ebu Hüreyre'den rivayet ederek yer vermiştir. Bu konuda söylenecek söz çoktur. Fakat bizim şimdiki maksadımız bu değildir. Asıl konuya Allah izin verirse önümüzdeki hafta devam ederiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.